Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazar Erik Maria Remarque. Üçüncü ayrım. Manitacı 5 gün sonra tahliye edildi. Hiçbir suçunu bulamamışlardı. Steiner'le iki dost olarak ayrıldılar. Manitacı bu 5 günlük müddeti talebesi Kate Schenner'in Steiner'e öğrettiği usulün noksanlarını tamamlamakla geçirmişti. Vedalaşırken de iskambillerini Steiner'e hediye etti ve o da Kern'e ders vermeye başladı. Kern'e skat, isos, tarok ve poker gösteriyordu. Göçmen skatı, İsviçre josu, Avusturya taroku ve pokerin her çeşidini. 14 gün sonra Kern odadan çıkarıldı. Bir bekçi tarafından içinde yaşlı bir adam oturan bir odaya götürüldü. Kern hücresine o kadar alışmıştı ki bu odayı pek kocaman ve aydınlık buldu. Gözlerini kırpıştırdı. Adam bir kağıda bakarak bir teviye bir sesle sordu. 30 Kasım 1914 tarihinde Dresden'de doğan Ludwig Kern siz misiniz? Üniversite talebesisiniz ve vatanınız yok değil mi? Kern başı ile tasdik etti, konuşamıyordu. Birdenbire boğazı kurumuştu. Adam ona bakıyordu. Kern kısık bir sesle evet dedi. Adam önündeki zaptı çabuk çabuk okudu. Evrakınız olmadığı ve kendinizi resmi makamlara bildirmediğiniz halde Avusturya'da kaldınız. 14 gün mevkufluğunuza karar verildi ve şimdi bu müddeti tamamlamış bulunuyorsunuz. Avusturya sınırı dışına çıkarılacaksınız. Dönmeye kalkışırsanız cezaya çarpılacaksınız. İşte mahkeme kararı. Her türlü dönüş teşebbüsünde cezaya çarpılacağınızı öğrendiğinize dair buraya imza edeceksiniz. Buraya, sağ tarafa. Adam bir sigara yaktı. Kern damarları çıkmış ve bir parça şiş ele büyülenmiş gibi baktı. Bu adam 2 saat sonra yazı masasını kilitleyecek ve akşam yemeğine gidecekti. Daha sonra da belki bir parti tarok oynayacak ve birkaç kadeh taze şarap içecek, saat 11'e doğru esneyecek, ayak parmaklarını sayacak ve yorulmuşum, eve gidip uyumalı diyecek. Eve gitmek ve uyumak. Bu saatte sınırdaki orman ve tarlaların üzerine karanlık, gurbet, bir kayboluş korkusu, yapayalnız sendeleyen, yorgun insanları özleyen ve onlardan ürken Ludwig Kern'in küçücük ve titrek hayat kıvılcımını çökerdi. Bütün bunlar masanın arkasında oturmaktan canı sıkılan, memurla kendisini ayıran şu pasaport adlı kağıt parçası yüzündendi. Her ikisinin de kanlarındaki hareket aynı, gözlerinin yapısı aynı, sinirleri aynı tarzda tesir bırakıyor, fikirleri aynı yolda gidiyordu. Fakat buna rağmen aralarında bir uçurum vardı. Onların hiçbir şeylerinde bir benzerlik yoktu. Birisi için rahatlık olan, ötekisine bir işkence olmaktan. Birisinin her şeyi vardı, ötekisi kovulmuşun biriydi ve onları ayıran uçurum üzerinde bir adla değersiz birkaç tarihten başka bir şey bulunmayan küçük bir kağıt parçasından ibaretti. Memur, buraya sağ tarafa dedi, küçük adınızı ve soyadınızı yazın. Kern toparlandı ve imzasını koydu. Memur sordu, hangi sınıra bırakılmak istersiniz? Çekoslovak sınırına. Peki, 1 saate kadar olur. Birisi oraya kadar bırakır. Kalmış olduğum evde birkaç parça eşyam var. Daha önce bunları alabilir miyim? Ne gibi şeyler? İçinde çamaşırlar vesaire olan bir bavul. Peki, sizi sınıra götürecek olan memura bunu söyleyin. Giderken uğrayabilirsiniz. Gardiyan, Kern'i tekrar aşağıya götürdü ve Steiner'i yukarı getirdi. Tavuk merak içindeydi. Kern'e sordu. Ne haber? 1 saate kadar serbestiz. Lehli, Jesus Christus dedi. İşler yine berbatlaşıyor. Tavuk, burada mı kalmak isterdin diye sordu. Eğer yemek biraz daha iyi olsaydı seve seve. Kern mendilini çıkardı ve elbisesini kabil olduğu kadar temizlemeye çalıştı. Bu 15 gün zarfında gömleği pek kirlenmişti. Gömleğin manşetlerini çevirdi. Hapiste olduğu müddetçe bunları muhafaza etmişti. Lehli Kern'e bakıyordu. 1-2 yıla kadar bütün bunlara alışacaksın diye bir kehanet savurdu. Tavuk sordu. Nereye gideceksin? İsviçre. Buna iyice düşündükten sonra karar verdim. Sen de gel. Oradan Fransa'ya atlayabiliriz. Kern başı ile olmaz der gibi bir işaret yaparak, hayır, Prag'a varabilmeye çalışacağım dedi. Birkaç dakika sonra Steiner'i tekrar hücreye bıraktılar. Girer girmez Kern'e sordu. Tevkif edilirken suratıma vuran polisin ismini biliyor musun? Ve devam etti. Leopold Schaffer'miş. Trattenuagas sokağında 27 numarada oturuyor. Zabıt okunurken bunu öğrendim. Tabii bana vurduğu yazılı değildi. Sadece kendisini tehdit ettiğimden bahsolunuyordu. Kern'e baktı. Adresi ve ismi unutabileceğime ihtimal verir misin? Kern, şüphesiz hayır dedi. Ben de aynı fikirdeyim. Sivil giyinmiş bir cinayet masası memuru Kern'le Steiner'i almaya geldi. Kern heyecanlıydı. Kapıdan çıkarken farkında olmadan bir durakladı. Gözlerinin önündeki manzara sıcak bir cenup rüzgarı gibi alnına çarpmaktaydı. Evlerindeki mavi gökte grup başlıyordu. Güneşin son kırmızı ışıklarında damların sivri çatıları parıldıyordu. Ve Tuna Nehri göz alıcı bir ışıltı içindeydi. Caddede dolaşan veya eve dönen insan seli arasında pırıl pırıl otobüsler kayar gibi geçmekteydi. Açık renk elbiseler giymiş bir sürü genç kız güle oynaya ve acele acele geçiyorlar. Kern bu kadar güzel bir manzarayı ömründe ilk defa gördüğünü sandı. Sivil memur, haydi gidelim dedi. Kern toparlandı ve üstüne başına sıkılarak baktı. Önünden geçen birisinin arsız arsız kendisini süzdüğünü fark etmişti. Sivil memur ortalarında olduğu halde caddeler geçtiler. Kahvelerin önlerine masalar ve sandalyeler konulmuştu. Ve her yerde neşeli sohbet eden insanlar oturmaktaydı. Kern başını önüne eğdi ve daha hızlı yürümeye başladı. Steiner arkadaşça bakarak şakalaştı. Ne o küçüğüm, bize göre bir şeyler yok değil mi? Kern öyle cevabını verdi ve dudaklarını ısırdı. Kaldıkları pansiyona gelmişlerdi. Ev sahibi kadın kızgınlık ve acıma karışık bir duygu ile onları karşıladı. Hemen eşyalarını getirdi. Çalınan ve kaybolan bir şeyleri yoktu. Hücredeyken temiz bir gömlek giymeye niyetlenmişti. Fakat caddelerden geçtikten sonra buna lüzum görmedi. Külüstür bavulunu koltuğunun altına sıkıştırdı ve ev sahibi kadına teşekkür etti. Başınıza işler açtığım için çok müteessirim. Ev sahibi kadın itiraz etti. Yok canım dedi. Sizin işleriniz yolunda gitsin de. Sizin de Bay Steiner. Niyetiniz nereye? Steiner bir mana taşımayan bir işaret yaptı. Sınır tahta kurullarının izlediği yol. Bir çalılıktan öteki çalılığa. Pansiyoncu kadın bir an kararsız kaldı. Sonra bir ortaçağ şatosu şeklinde ve cevizden yapılmış küçük duvar dolabına yaklaştı. Yola çıkarken birer tane parlatın. Kadın bir şişe ile 3 bardak getirdi ve bardakları doldurdu. Steiner sordu. Silovitz mi? Kadın başıyla tasdik etti ve memura da ikram etti. Memur bıyıklarını sildi ve biz sadece vazifemizi yapıyoruz dedi. Pansiyoncu kadın tabii tabii diyerek adamın bardağını bir daha doldurdu. Sonra da Kern'e sordu. Siz ne diye içmiyorsunuz? Boş mideyle içemeyeceğim. Pansiyoncu kadın delikanlıyı dikkatle süzerek ya dedi. Kadının şiş ve soğuk yüzünü şu anda belli belirsiz bir ateş kaplamıştı. Sahi daha çocuk sayılır diye mırıldandı. Sonra da Faranzi diye seslendi. Bir tereyağlı ekmek. Kern kızardı. Teşekkür ederim. Hiç de lüzum yok buna. Karnım aç değil ki. Garson kadın çift bir büyük sucuklu ekmek getirdi. Pansiyoncu kadın haydi bakalım dedi. Nazlanmayı bırakın. Kern Steiner'e sordu. Yarısını da sen yer misin? Bana çok gelecek. Steiner çok söylenmeden yemene bak cevabını verdi. Kern sucuklu ekmeği yedi ve bir kadeh Slovitz içti. Sonra vedalaştılar. Tramvaya binerek şehrin dışına doğru yola çıktılar. Kern birden kendini çok yorgun hissetti. Tramvayın sarsıntısı onu uyuşuklaştırdı. Evlerin, fabrikaların, caddelerin, koskocaman ceviz ağaçlı gazino bahçelerinin, çayırların, tarlaların ve tatlı mavi rengiyle grubun sanki rüyada imiş gibi gözlerinin önünden kayıp geçtiğini görüyordu. Karnı toktu ve bu hal delikanlıyı sarhoş etmişti adeta. Düşünceleri silikleşti ve çiçek açmış kestane ağaçları arasındaki bir beyaz evin, ona şerefli vatandaş unvanını veren, mektubu uzatan resmi elbiseli heyet azasının, ağlayarak önünde diz çöken ve af dileyen üniformalı bir diktatörün riyası içinde kayboldular. Gümrük binasına vardıkları zaman etraf iyice kararmıştı. Sivil memur onları gümrük kolcusuna teslim etti ve leylak rengini almış grup içinde uzaklaştı. Otomobili hazırlayan gümrük memuru daha erken dedi. Şöyle saat 9.30'a doğru tam vakittir. Kern ve Steiner kapının önündeki bir sıranın üstüne oturarak otomobillerin gelişini seyrettiler. Bir müddet sonra ikinci bir gümrük memuru göründü. Adam onları aldı ve bir yaya yolu izleyerek gümrük binasından uzaklaştılar. Keskin bir toprak ve çay kokusu yayılan tarlalardan, pencerelerinden ışık görünen birkaç evin önünden ve bir ormanın kenarından geçtiler. Gümrük memuru bir müddet sonra durdu. Bu yolu takip edin ve Morava nehrine gelinceye kadar soldan gidin. Çalılık siper olur. Kern ve Steiner yürüdüler. Etrafta çıt yoktu. Bir zaman sonra Kern etrafına bakındı. Ufukta gümrük binasının kapkara silüeti yükseliyordu. Kern bunu süzdü ve sonra yine yollarına devam ettiler. Morava nehrine vardıkları zaman soyundular. Elbiseleriyle eşyalarına bir çıkın yaptılar. Su çamurluydu. Toprak rengiyle gümüş ışıltısı arasında bir parıltısı vardı. Gökte yıldız ve bulutlar göze çarpmaktaydı. Ay da bazı bazı ortaya çıkıyordu. Steiner, ben önden gideceğim. Senden büyüğüm dedi. Suyun içinde ilerliyordular. Kern, serin ve esrarlı suların hiç bırakmak istemiyormuş gibi her yanını sararak yükseldiğini hissetti. Steiner de onun önündeydi. Bastığı yeri ağır ve dikkatli adımlarla yoklayarak ilerlemekteydi. Arka çantasını ve elbiselerini başının üstünde taşıyordu. Geniş omuzlarına bembeyaz ay ışığı vurmuştu. Nehrin ortasında durdu ve etrafına bakındı. Kern hemen arkasındaydı. Güldü ve başıyla işaret etti. Karşı sahile tırmandılar ve mendilleri ile çabuk çabuk kurulandılar. Sonra da giyinerek yollarına devam ettiler. Bir müddet sonra Steiner durdu ve "Şimdi sınırı geçtik," dedi. "Ağaçlar burada da aynı şekilde büyümüyor mu? Yoksa rüzgarın bir başka kokusu mu var? Yıldızlar da aynı değil mi? İnsanlar hep aynı şekilde ölmüyorlar mı?" Kern öyle dedi. Her şey aynı. Fakat ben kendimi bambaşka hissediyorum. Görülmek tehlikesinden korunmak için yaşlı bir kayın ağacının altına oturdular. Önlerinde yavaş yavaş bozulan bir çayır uzanmaktaydı. Uzaklarda bir Slovak köyünün ışıkları parıldıyordu. Steiner cigarasını aramak için arka çantasını çözdü. Bunu yaparken de Kern'in bavuluna baktı. "Şuna iyice kani oldum ki," dedi. "Bir arka çantası daima bir bavuldan daha pratiktir. O kadar fazla göze çarpmaz. İnsanı kimseye zararı dokunmayan bir izci sanıyorlar." Kern, "İzcileri de soruşturuyorlar," cevabını verdi. "Fakir görünen her şeyi inceliyorlar. En alası bir otomobil olurdu." Sigaralarını yaktılar. Steiner, "Ben bir saate kadar geri döneceğim," dedi. "Sen ne yapacaksın?" "Praga gidebilmeye çalışacağım. Bu şehrin polisi başka yerlerden daha iyi davranıyor. Birkaç günlük ikamet müsaadesi kolaylıkla alınıyor. Ondan sonra da Allah kerim. Belki babamı bulabilirim ve bir yardım görebilirim. Orada bulunduğunu işittim. Nerede oturduğunu biliyor musun?" "Hayır." "Ne kadar paran var?" "12 şilin." Steiner ceketinin cebini karıştırdı. "Bak, burada biraz bir şey var. Hiç olmazsa Praga kadar yeter." Kern baktı Steiner. "Hiç düşünmeden al," dedi. "Bende yetecek kadar var." Steiner bir miktar para gösteriyordu. Ağacın gölgesi yüzünden Kern bunların miktarını ve cinsini anlayamadı. Bir an kararsız kaldı. Sonra aldı ve "Teşekkür ederim," dedi. Steiner karşılık vermedi. Sigara içiyordu. Çektiği zaman sigaranın ucundaki ateş parlıyor ve gölgede olan yüzünü aydınlatıyordu. Kern tereddütle sordu. "Sen niçin diyar diyar sürünüyorsun? Yahudi değilsin ki." Steiner bir zaman sustu. Nihayet, "Evet, Yahudi değilim," dedi. Arkalarındaki ağaçlıkta bir hışırtı oldu. Kern ayağa sıçradı. Steiner bir tavşan dedi. Belki de bir ada tavşanı olacak. Sonra Kern'e döndü. Kendini ümitsizliğe kaptırdığın zaman şunu hatırla küçüğüm. Sen de, baban da, anan da hep memleket dışındasınız. Ben de memleket dışındayım. Fakat karım Almanya'da ve ben onun akıbeti hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Arkalarında tekrar bir hışırtı oldu. Steiner sigarasını bastırdı ve kayın ağacının gövdesine yaslandı. Rüzgar çıkmıştı. Ay ufka asılmış gibiydi. Bu taş yürekli ve kireç kadar soluk ayın geçen gecelerin herhangi birisinde doğan aydan ne farkı vardı? Toplanma kampından kaçtıktan sonra Steiner tam bir hafta bir dostunun yanında gizlenmişti. Hiç kimsenin göremeyeceği bir tavan arasında şüpheli bir gürültü duyar duymaz kaçmaya hazır bir vaziyette bir hafta oturmuştu. Dostu akşamları ona ekmek, konserveler ve birkaç şişe su getiriyordu. İki gecede birkaç kitap. Steiner avunmak için gündüzleri bu kitapları tekrar tekrar okuyordu. Işık yakmasına ve sigara içmesine izin yoktu. Abdestini de bir kartonla örtülü oturağa yapmak zorundaydı. Dostu oturağı geceleri aşağıya götürüyor, sonra da tekrar getirip bırakıyordu. İkisi de çok dikkatli hareket etmekteydiler. Aralarında ancak fısıltı ile konuşuyorlardı. Yandaki odada bulunan hizmetçi kız seslerini işitip ihbar edebilirdi. Steiner ilk önce "Marie biliyor mu?" diye sormuştu. "Hayır, onu gözlüyorlar. Başına bir şey geldi mi?" Dostu başını sallayarak gitmişti. Steiner her gece hep aynı şeyi soruyordu. Dördüncü gece dostu karısını gördüğünü haber verdi. Marie şimdi kocasının nerede olduğunu biliyor. Dostu vaziyeti kadına fısıldayabilmişti. Karısını yarın hafta pazarının kargaşalığı sırasında yine görecekti. Steiner ertesi günü karısına bir mektup yazmakla geçirdi. Bu mektup dostu vasıtasıyla karısının eline tutuşturulacaktı. Fakat akşam olunca mektubu yırttı. Kadını belki de gözlüyorlardı. Geceleyin de dostundan aynı endişeyle bir daha karısıyla buluşmamasını rica etti. Steiner bu tavan arasında daha 3 gece geçirdi. Dostu nihayet para, yol bileti ve bir elbise ile göründü. Steiner saçlarını kesti ve oksijenli su ile renklerini açtı. Daha sonra bıyığını tıraş etti. Öğleden evvel de evden çıktı. Bir montör ceketi giymişti ve eline içi alet dolu bir kutu almıştı. Şehirden hemen uzaklaşmalıydı. Fakat bunu yapamadı. Karısını görmeyeli 2 yıl olmuştu. Haftalık pazarın kurulduğu yere doğru yürüdü. 1 saat sonra karısı göründü. Steiner titremeye başladı. Kadın önünden geçiyordu. Fakat kocasının farkında bile olmadı. Steiner kadının peşi sıra gitti ve iyice yaklaşınca "Sakın arkana bakma, yabancı değil benim, yoluna devam et, yoluna devam et" dedi. Kadının arkasındaki ses "Sana bir şey yaptılar mı?" diye yoluna devam etti. Bu hareketinde bütün vücudu ile geriye doğru kulak kabartan bir hal vardı. Kadının arkasından ses "Sana bir şey yaptılar mı?" diye sordu. Kadın hayır demek ister gibi başını 2 yana salladı. "Seni gözlüyorlar mı?" Kadın evet demek ister gibi başını önüne eğdi. "Şu anda..." Kadın tereddüt etti. Sonra kafasını 2 yana salladı. "Ben hemen gideceğim. Kurtulmaya çalışacağım. Sana mektup yazacağım. Başına iş açmasından korkarım." Kadın başıyla tasdik etti. "Benden boşanman lazım." Kadın olduğu yerde bir an kaldı. Sonra yoluna yine devam etti. "Benden boşanman lazım. Hemen yarın boşanmalısın. Fikirlerimden dolayı benden ayrılmak istediğini ve bu hallerimi daha evvel bilmediğini söylersin. Anladın mı?" Kadının başında hiçbir hareket görülmedi. Dimdik bir yürüyüşle yoluna devam etti. "Steiner, söylediklerimi iyi anla," diye fısıldadı. "Bunu senin emniyette olman için istiyorum. Sana bir şeyler yaparlarsa ben çıldırırım. Benden ayrılman lazım muhakkak. Ancak o vakit peşini bırakırlar." Kadın cevap vermedi. Steiner heyecan içindeydi. Gözlerinin önünde bir şeyler uçuşuyordu. Yavaş bir sesle ve adeta dişlerinin arasından konuşur gibi. "Marie," dedi, "seni seviyorum. Bana söz vermedikçe buradan uzaklaşmayacağım. Eğer söz vermezsen yine oraya döneceğim. Söylediklerimi anlıyor musun?" Steiner'e bir sonsuzluk kadar uzun gelen bir andan sonra kadın peki demek ister gibi başını önüne eğdi. Bunu vaat ediyor musun? Kadının başı ağır ağır öne düştü, omuzları çöktü. Ben şimdi senden ayrılıyor ve sağdan gidiyorum. Sen soldan dolaş ve bana doğru yürü. Ne konuş ne de bir hareket yap. Seni bir defa daha görmek istiyorum, o kadar. Sonra giderim. Eğer bir şey duymazsan kurtuldum demektir. Kadın başıyla peki işareti yaptı, yoluna daha hızlı devam etti. Steiner ayrıldı ve yolun sağından yukarı doğru yürüdü. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 31. Devamı dördüncü ayrımda.